bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Engereğin Gözündeki Kamaşma, Zülfü Livaneli, Can Yayınları, 8. basım 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Bu roman hem karanlığın hem de aydınlığın romanı. En yıkılmış, en çürümüş bir insanın içindeki insani duyguların bir an gelip bir ışık topu olup parladığı roman, birçok nitelikleriyle yalnız ülkemizde değil, dünyada da hayranlıkla karşılanacak, hak ettiği yere oturacaktır. Yaşar Kemal. Benzersiz bir kitap bu. Buna benzer, aynı değerde, beklenmedik sürprizlerle dolu bir başka kitap okumamıştım. Elia Kazan. Kitabı merakla ve son sayfasına kadar eksilmeyen bir zevkle okudum. İnsanın düşsel, zalim ve bazen de umutsuz bir dünyayı keşfetmesini sağlıyor. Costa Gavras. İspanyolca'ya çevrilen bu kitap, Ethasa Yayın Evi tarafından El Gran Enico de Constantiple adıyla Kasım 1998'de İspanya'da yayınlandı. Ömer Zülfü Livaneli, müzisyen, yazar, film yönetmeni ve Birleşmiş Milletler UNESCO Büyükelçisi. Osmanlı döneminden bu yana hep subay ve hukukçu yetiştirmiş bir ailenin çocuğu olarak 1946 yılında Ilgın'da doğdu. Klasik eğitim yaşamının bir bölümü Ankara Marif Koleji'nde, daha sonra Cumhuriyet Lisesi'nde geçti ve Stockholm'da müzik okuluna, dil okuluna ve yüksek okula devam etti. Okul dışında da müzik, felsefe, edebiyat ve üç dil öğrendi. 12 Mart darbesinden sonra çeşitli suçlamalarla karşılaştı ve toplam 3 ay Yıldırım Bölge askeri gözaltı koğuşunda yattı. Bir süre Stockholm, Paris ve Atina'da yaşadı. Bugüne kadar 30 film müziği, 300 şarkı, 1 senfoni, 1 bale ve 4 oyun müziği yazdı. Yurt içinde ve dışında 30'dan fazla ödül kazandı. 1978 yılında ilk öykü kitabını yayınladı. Arafat'ta Bir Çocuk. Türk-Yunan Dostluk Derneği, Islık Göl Forumu, Dünya Sanat Forumu gibi örgütlenmelerin kurucuları arasında yer aldı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile birlikte Verona'daki Opera ve Şiir Akademisi'nin de yönetim kurulu üyesi. 6 yıldır günlük yazı yazıyor. Sabah ve Milliyet. 16. yüzyılın büyük yazarları Yıldız Falın'a, tarih ilmine meraklı Naima ve Evliya Çelebi'nin rahat divanlarındaki kanaviçe yastıklara dayanmadan bu kitabı yazmam mümkün olamazdı. Esin kaynağı olan müthiş üslupları ve alıntı yaptığım cümleleri için onları tekrar tekrar saygıyla anıyor ve bu romanın onların büyük eseri yanında alçak gönüllü bir dipnot olarak algılanmasını diliyorum. Gün kavuşurken köye bir adam geldi ve peygamber olduğunu söyledi. Köylüler adama inanmadılar, ispat et dediler. Adam karşılarındaki eski suru gösterdi ve eğer bu duvar konuşur ve benim peygamber olduğumu söylerse inanır mısınız diye sordu. Köylüler el hak inanırız dediler. Adam duvara döndü ve elini uzatarak konuş ya duvar buyurdu. Bunun üzerine duvar dile geldi ve şöyle dedi. Bu adam peygamber değildir, sizi kandırıyor, peygamber değildir. Alametler. Kimilerine eksik bir adam gibi görünsem de yüreğim biliyor ki şu anda dünyada yaşamının anlamına varmadan kader rüzgarının önünde sürüklenip giden milyonlarca kişiye göre fazlalıklarım da var. Ölümlülerde pek ender rastlanan bir bilgi birikiminden ve önseziden söz ediyorum. Zaman zaman bilgeliğimin sınırlarını kavramakta güçlük çektiğimi itiraf etmeliyim. Altın varak üstüne işlemeler, nadide çiniler, murassa sorguçlar, klaptan kaftanlar, sedef kakmalar, yeşim ve akik süslemeler, samur kürkler arasında ve imparatorluk başkenti Konstantiniye'nin dillere destan olmuş sarayında yaşayan benim gibi bir soylunun herkesi şaşırtması ve saygılı bir boyun eğiş yaratması gerekirken nedense her zaman böyle olmaz. Osmanlıcayla yetinmeyip Latin, Yunan, İtalyan, Arap ve Fars dillerinde arka arkaya dizdiğim ve binbir imayla süslenmiş nükteli sözlerim karşısında çoğu kişi yüzüme bel bel bakmakla yetinir. O zaman ben yüksek bilginin bu zavallı ölümlüler için fazla geldiğini anlar ve düşüncelerimi beynimin kıvrımlarına gömerek karşımdakini bağışladığımı, cehaletinden ve zavallılığından dolayı onu suçlamadığımı belirten bir ifade takınırım. İşte beni meşhur eden ve saray halkı arasında durmadan konuşulan meşhur gülüşüm o zaman gelir yerleşir dudaklarıma. Bunun nasıl bir şey olduğunu ve ne kadar etkili göründüğümü anlayabilmek amacıyla arkası gümüş oymalı ve uğursuzluk getirmemesi için her zaman gümüş tarafı dışa bakar durumda duvarda asılı olan aynayı ters çevirir ve kendimi süzerim. Ama ne yazık ki o çarpıcı gülüşü görmem mümkün olmaz. Çünkü bu kez kendi siyah yüzüme, basık burnuma, sarığın altında ezilmiş, artık kırlaşmaya başlamış kıvır kıvır saçlarıma ve akları belermiş zeytin karası gözlerime bakmaktayımdır. O küçümserken bağışlayan, anlayışlı ve kibirli gülüşü nasıl kendime karşı kullanabilirim ki? Bu yüzden saraydaki iç oğlanlarını, haremdeki kızları, mutfakçıları, oduncuları, zağırcıları onca etkileyen ve şefkatle sarsarak kendilerine duydukları güveni yok eden meşhur gülüşümü görme imkanım olmaz. Bu durum ancak benden başkalarına tanınan bir ayrıcalık. Ama onlar farkında mı bilmiyorum. Çünkü bu gülüşü takınarak yüzlerine baktığımda bile bazılarının suratındaki bön ve salakçasına mutlu ifade silinmiyor. Hatta yüzüme tuhaf tuhaf bakıyorlar denebilir. Böyle bir görüntü karşısında hep kapı arkasındaki yerinde duran kalın sopaya hamle ediyorum ve sopayı elime almamla birlikte mutlu aptalların yüzlerindeki ifadenin değiştiğini, gözlerinin korkuyla kaçıştığını görme zevkine erişiyorum. Zaten kadınca güzellikleri de ancak bu ifadeyle ortaya çıkıyor. Gerçeği kavradıklarını gösteren bir anlatım oluyor bu. Bu ifadede bir küçümseme izi sezmiyorum artık. Beni bir erkek olarak görmedikleri kuşkusundan kurtuluyorum. Sopayla korkutulan güzel kadınların karşımda yumuşacık boyun eğişlerinin tadını çıkarıyorum. Dünyanın en güçlü erkeği olarak duyumsuyorum kendimi. Kalın sopayı hafifçe dağılan saçlarında, boyunlarında, narin omuzlarında, kollarında gezdiriyorum. İçim huzurla doluyor. Dünyanın her köşesinden toplanmış bu güzel kızların ufak birer kusuru var. Hepsi biraz soluk renkli. Belki güneşi görmemelerinden ileri geliyor bu. Ama ne yazık ki en güzel insan teni rengi olan kahverengi siyah alaşımından yoksunlar. Dünyanın kutlu bölgeleri içinde en fazla Afrika'da rastlanan koyu ten, kalın dudak, kıvırcık saç gibi üstünlükler bu sarışın, çakır gözlü kızlarda gereken saygıyı ve hayranlığı uyandırıyor mu merak ediyorum. Zaman zaman bana gösterdikleri saygı zekamın ve bedenimin üstünlüklerine değil de sadece elimdeki sopaya bağlıymış gibi geliyor. Hepsinden kuşkulanıyorum. Ama sonra kimsenin bu kadar aptal ve kör olamayacağını düşünüp avunuyorum. Bu kadar mükemmel bir gövdenin alt kısmında ufacık bir eksikliğin bulunması kızları böylesine derinden etkileyebilir mi bilemiyorum. Ona bakılırsa dünyanın en mükemmel insanı olan beni bile gölgede bırakan efendim hariç herkesin de iğrenç kusurları var. Hatasız yaratılmış olan tek kişi benim efendim, Padişah Hazretleri. Ama o da bu kızlardan bazılarını 40 yılda bir görüyor. Bunun dışında her gün başlarında ben varım. Bir kaz sürüsü gibi gidiyorum onları. Cehaletleri ve aptallıklarıyla alay etme hakkını elimde tutuyorum. Kendilerine öğretilen şarkılar, sabahtan akşama kadar işledikleri iğne oyaları, bildikleri ve unuttukları yabancı diller ve haftada bir kez bahçeye çıkarıldıklarında havuzda oynadıkları su perisi oyunları bile benim mutlak efendi üstünlüğümü sarsamıyor. Kısacası, eşsiz bir bilgi hazinesi, kamil insan mertebesine ermiş bir bilge, yerine göre hem şefkatli hem acımasız davranmasını bilen bir yönetici ve ilerleyen yaşına rağmen güçlü kaslarını ve Afrikalı duruşunu başının mağrur dikliğiyle tamamlayan ben, bu ölümlü dünyada bir tek efendinin önünde boyun eğerek, erdemimin ve sadakatimin değerini arttırıyor ve onun övgülerine mazhar oluyorum. Artık anlamaya başladığınızı ummak istiyorum. Eğer parşömen üzerine nesih harfleriyle yazdığım bu notları okuyan sizler de anlayışsız ve cahil çıkarsanız elimden hiçbir şey gelmez. Çünkü ne yazık ki size ulaşabilecek bir sopaya sahip değilim. Mutluydum ve ömrüm böyle sona erecek sanıyordum ama yanılmışım. Çünkü günün birinde uğursuzluk alametleri başlayıverdi ve bununla birlikte de yalnız benim değil bütün imparatorluğun huzurunu kaçıracak olaylar baş gösterdi. İlk işaret bedenimin en değerli parçasını sakladığım kavanozun yere düşüp parçalanmasıydı. Somaki mermerler üzerinde tuz buz olup zavallı et parçalarının mecalsizce ortalığa yayılması bile felaketin ön habercisi değilse ne uyarabilirdi bizi? Rüyasında devasa bir elin gökyüzünden güneşi koparıp aldığını gören Nakşibendi Şeyhinin yüzüne yerleşip bir daha da ömür boyu silinmeyen korku ve cin çarpmış gibi yuvalarında dönüp duran gözleri mi? Yoksa şehrin Megaralılardan bu yana gördüğü en büyük depremin binaları hazan yaprağı gibi titretip yerle bir etmesi ve boğaz sularının coşarak 10 minare boyunca arşa yükselmesi ve nadide yalıları parçalaması mı? Koskoca imparatorluk başkenti büyük depremlerle 2 ay boyunca hep sallanmaya devam etti ve sıtma nöbeti tutmuş gibi titremesinler diye kupalar, maşrapalar yerlerine bağlanır, sahanlar sinirlere sıkıca tutturulur, ahali sokaklarda duvarlara tutuna tutuna yürür oldu. Padişah efendimizin kutlu fermanlarına bile tuğralar doğru düzgün çekilemeyip kağıt üzerinde doğu ve batı yönünde cevelan ederlerdi. Gündüz vakti başlayan bu deprem ulu bilginler tarafından iklimi Rum'da kan döküleceğine delil olarak gösterildi. İstanbul'u harabeye çeviren büyük yangınların külleri sarayın bahçesine kadar ulaşıp gökten yere yağar oldular. Öyle ki aysız gecenin zulmetinde gökyüzü ak küllerle aydınlanıyordu. Mevlevi dervişinin rüyasında ay gelip güneşi kaplamış ve nurunu mahveylemişti. Cenab-ı Allah'ın işaretleri bunlarla da bitmedi. Bazı ulu kişiler rüyalarında vezir katlolundu, şimdi sıra büyüğünde diye bağıran kimseler görmüşlerdi. O sırada ilmin ucum üzere hesap yapan bilginler, yıldızların durumunun bir büyük felaket haber verdiğini söylerlerdi. Padişah Efendimizin tarih çizgisi Melih'e varmıştı ki bu da Zuhal Burcu'na girince, neyse, bütün bunları söylemeye dilim varmıyor. Alem de dile gelip konuşuyor, eşya hal diliyle sırları teker teker çözüyordu ama biz bunları görecek gözün cüretinden dehşete düşmüş şaşırıp kalmıştık. Hele belirtiler içinde bir tanesi vardı ki akıl sır erecek gibi değildi. Sivas valisinin huzuruna giren Turhal yöresinden köylüler kutu içine koydukları ölmüş bir fil yavrusu getirmişlerdi. Paşa bunun ne demek olduğunu sorunca da o fili kendi köylerinden kız oğlan kız bir bakirenin doğurduğunu söylemişlerdi. Kasabanın hakimi fil doğuran bakireyi ana babasıyla birlikte hapsetmiş ve su başı da yavru fili iple boğdurtmuştu. Köylüler kutu içinde yatmakta olan sevimli fil yavrusunun yelken kulaklarını, ne kadar büyük olursa olsun bebek gibi yumuk yumuk kıvrılmış ayaklarını, kutunun dışına sarkmış ölü hortumunu göstererek ağlıyor ve su başı bizim masum filimizden ne istedi diyerek gözyaşı döküyorlardı. Fil yaşasaydı küçük şehzadeye hediye göndereceklerdi ve böylece şehzade dünya yüzünde hiç kimsede bulunmayan insandan doğmuş bir filin sahibi olacaktı. Vali Paşa köylüleri dinleyip fil yavrusunun kulağıyla bir hayli oynadıktan sonra bu bir ilahi sırdır dedi. Bunu orada burada anlatmayın yoksa tüm dünyanın kafirleri Osmanlı vilayetlerinde avratlar fil doğururmuş diye yudestan yazarlar. Paşa daha sonra kızın ailesinin ve bütün tanıkların huzura getirilmelerini emretti. Paşanın huzurunda tir tir titreyen köylü kızı 40 belik saçı beline dek uzamış, gergin, yay gibi bir genç olmakla önceleri epey utandıysa da heybetinden ürktüğü paşanın ısrarı üzerine hikayesine başladı. Hint padişahı bizim padişahımıza hediye fil yollamış. Bizim oralarda konaklayınca cümle alem bu filleri görmeye gitti. Biz de arkadaşlarla birlikte oraya gittik. Kalabalığın arasına girdikçe hiçbir şey göremez olduk. Kimileri bu ne ulu hayvan böyle diye anlatıp duruyorlardı ama ben bir şey göremiyordum. Hani nerede bu fil dediğiniz diye söylenip aranıyordum. Kimileri kolumdan çekip daha ileri gitmemi, fillere yaklaşmamamı söyledilerse de ben yine bir şey göremedim. Derken bir adamın gölgesinin altına girmişim. Damın direkleri kocaman kocamandı. Bu direklerden birisi bana doğru geldi. Belimden kavradı ve beni yukarıya damın içine doğru götürdü. Sıcak bir yerde vıcık vıcık ete gömüldüm. Medet medet diyerek çırpınmaya başladım. Korkumdan bayılmışım. Sonra aynı direğin belimden kavrayıp yere indirdiğini fark ettim. Beni alıp eve götürmüşler. Ondan sonra karnım şişmeye başladı. 2 yıl gebelik çektikten sonra bu filceğizi doğurdum. 1 ay yaşadıktan sonra fil oğlumu katlediler. Kız hikayesini anlattıktan sonra fil oğlunun başına çöküp zarı zarı ağlamaya başladı. Paşa bu hikayenin doğruluğunu sorduğunda huzurda bulunan bütün Turhal, İnepazarı ve Kazova ahalisi yemin ederek aynen böyle olduğunu anlattılar. Bunun üzerine paşa olayın duyulmasını önlemek için tanıklık eden 70 kişiyi zincire vurdurup ömür boyu zindana attırdı. Fil yavrusunu ise içi balla doldurulmuş bir keçeye sardırıp İstanbul'a Efendimiz'e gönderdi. Uğruna can feda ettiğimiz Efendimiz sadece bizim değil şu koskoca dünyanın 1/4'ünün sultanıydı. Allah'ın övüp de yarattığı bu cihan hükümdarı yalnız İstanbul ve Anadolu'nun değil, Eflak Boğdanı'nın, Kırım'ın, Mısır-Yemen illerinin, Mekke ve Medine'nin, Bağdat'ın, Cezayir'in, Belgrad'ın, Macar Krallığı'nın, Moldova'nın, Bosna Hersek toprağının ve Makedonya ovalarının da sahibi, efendisi ve imparatoruydu. 3 kıtaya yayılmış olan mülkünde 72 millet cem olmuş, herkes kendi dilince konuşup kendi dinince ibadet ederek yaşayıp gidiyordu. Ve Habeşistan çöllerinden kaçırılıp getirildiğim 12 yaşımdan beri benim vazgeçilmez, yoluna baş koyduğum efendimdi. Diğerleri gibi yukarı Nil bölgesinden, Çat Gölü'nden, Kordofan'dan, Darfur'dan gelmemiştim ben. Habeşistan'dan gemilere doldurulmuştuk. Geminin ambarında balık istifi gibi üst üste yığılmış kalabalık arasında genç kadınlar ve erkekler çoğunluktaydı. Benim gibi ergenlik çağında 15-20 çocuk olduğunu hatırlıyorum. Gemi ambarı havasızdı, leş kokuyordu. Sert dalgaların çarpmasıyla her yalpalanışımızda içindekileri olduğu gibi dışarı çıkaranlar, her şeyi tükendiği için kuru kuru safra öğrenenler vardı. Keskin kokudan nefes alamaz olmuştuk. Her sabah ambar kapağını açıyor, gece ölenleri sürükleyerek dışarı çıkarıyor, denize atıyorlardı. Bu ölüm gemisiyle ne kadar yolculuk ettiğimizi bilmiyorum. Bir ömür boyu denize kalmışız gibi geliyordu bana. Ta ki ben değerli kılınana kadar. Yol üzerinde geminin yanaştığı bir limanda normal bir zenci köle çocuğun 3-5 katı değerli kılındım. Ulu Tanrı şahidimdir ki uzun ve ızdıraplı ömrüm boyunca değerli kılma işlemi kadar korkunç ve acı veren bir şey görmedim. Mola verilen limanda gemiden indirilen 3-5 çocuktuk. Bulanık hafızamda canlandırabildiğim kadarıyla iki sıralı evlerle gölgelenmiş çok dar parke taşlı bir sokaktan yürüdük, bir evin sofasına götürüldük. Burada uzun donlarımızı çıkardılar, sonra kaynayan içine biberler atılmış acı bir suyla bacak aralarımızı yıkadılar. Canımız yandığı için bağırmaya başladık. Ama biberli su daha son olacakların yanında bir hiçti. Kalçalarımızı saran bağlarla sıkıca bağlandık. İki kolumdan tutup beni kıpırdayamaz hale getirdiler. Birden elinde kıvrık bir bıçakla iri yarı biri belirdi ve inanılmaz bir süratle bacaklarımın arasındaki bütün organları orak biçimi keserek aldı. Çığlık çığlığa haykırıyordum. Bacaklarımın arasından oluk gibi kan akıyordu. Bayılmışım. Biraz sonra ayıldığımda kesilmiş yere metal bir tapa sokuşturuyorlardı. Bu işi de bitirince yaralı yerimin üstüne ıslak kağıtlar yerleştirip sıkıca sardılar. Çilem bitmemiş olacak ki beni o durumda kolumdan tutup ayağa kaldırdılar ve odada dolaştırdılar. Bir süre yürüttükten sonra köşedeki ince bir şiltenin üzerine uzanmama izin verdiler. Öbür çocuklara da aynı işlemler uygulandı. Her yer ağır bir kan kokusuna gömülmüştü. Bugün bile bu ağır kan kokusu zaman zaman burnuma geliyor ve çocukların korkunç çığlıkları başımın üzerindeki serin kubbelerde yankılanıyor. 3 gün hiçbir şey yemeden içmeden yattık orada. Ölenler öldü ve benim gibi direnerek canını kurtaranlar korkunç acılardan sonra yine gemilere bindirilerek İstanbul'a getirilip köle pazarında satıldı. İstanbul şehri. Kızgın çölleri, dalgalı denizleri aşarak geldiğimiz İstanbul bir sular şehriydi. Uçsuz bucaksız bir nehir gibi akan boğazın ayırdığı iki kara parçasında 700 kaynaktan su fışkırırdı. Bir kısraktan doğan yan kolun kurduğu bu akıllara durgunluk verecek şehri ikiye bölen ve dünyada eşi menendi bulunmayan Boğaziçi, Karadeniz sularının Akdeniz'e akıtılmasıyla ortaya çıkmıştı ki bunu yapan İskenderi Zülkarneyn'di. Akdelen eskiler anlatırlar ki, cihana hükmeden İskender, eski İstanbul'un ve İzmir'in sahibi Kaydefe'yi bir türlü alt edemeyince kılık değiştirip gizlice onun ülkesine gitmiş ve sarayına girmiş. Meğer Kaydefe daha önceden İskender'in resmini yaptırmış. Bu yüzden koca Cihangir'i tanıyıp hapse atmışlar. Daha sonra Kaydefe, İskender gibi bir yiğidin hapiste yatmasına gönlü razı gelmeyip onu çıkarmış, kendisine saldırmayacağı sözünü alarak serbest bırakmış. İskender, Makedonya'ya döndükten sonra adamlarını toplamış ve olup biteni anlatmış. Komutanları hemen Kaydefe üstüne saldırıp işini bitirmek istemişler. Sözüne sadık bir Cihangir olan İskender ise, ben Kaydefe'ye söz verdim demiş. Asker toplayıp üstüne gitmeyeceğim. Yapamam. Bunun üzerine Hazreti Hızır, ey İskender demiş. Kaydefe'yi alt etmek istersen onun üstüne ordu salmana gerek yok. Karadeniz'den bir yol açıp sularını Akdeniz'e akıtalım. Böylece Kaydefe'nin bütün ülkesi sular altında kalır. Sen de hem sözünü tutmuş hem de öcünü almış olursun. Bu sözler İskender'in hoşuna gidince bilginler denizlerin yüksekliğini ölçmüşler. Karadeniz Akdeniz'den daha yüksek çıkmış. Bunun üzerine 700 bin güçlü kuvvetli adam toplayıp Karadeniz'den bir yol kazmaya başlamışlar. Bu çalışma geceli gündüzlü 3 yıl sürmüş. Kanal bitip de Karadeniz'in suyuna yol verilince coşkun deniz eski İstanbul'u kaplamış ve Kaydefe'nin ülkesi sular altında kalarak helak olmuş. İşte bu yüzden İstanbul şehrinin ortasından Karadeniz'den Akdeniz'e akan Boğaz suyu geçer. Bu suya iki kıyıdaki yalıların, sarayların, Bizans kiliselerinin, özene bezene yapılmış köşklerin ve göğe uzanmış ince minarelerin gölgeleri düşer. Sarayburnu denilen yerdeki saray ise dünya harikası Ayasofya'nın yakınına kurulmuş bir cennet mekanıdır ve benim kudretli efendim atalarının yaptığı bu sarayda oturur. Görkemli sarayın kubbeleri, ahşap pencereleri, gülle geçmez muhkem kale duvarları ve bahçelerindeki akasya, sümbül, çam, selvi, erguvan ağaçları. Kapı girişlerini süsleyen mor salkımların arasında ve duvarların dışında salınıp duran kırmızı serpuşlu, kavuklu, beyaz mücevveze sarıklı kalabalık. Her dinden, her milletten kişinin harman olduğu bir panayır yeri. Mutluluk kapısından içeri girmesi yasak olan bu kalabalık arasında kimler yoktu ki? Cenevizli elçiler, Venedik'in ünlü varyosları ve mahiyetleri, at koşturanlar, ellerini gökyüzüne açmış dua eden dervişler, hayrat çeşmelerden hayat suyu içenler, yerleri süpüren kırmızı, mavi, turuncu cübbelerinin eteklerini toplaya toplaya yürüyenler, 3-5 kişi kafa kafaya vermiş konuşanlar, keklik sekişli atının gösterişinden esirmiş çakalı süvariler, atlara bakan seyisler, ibrikçiler, içi olanları, oradan oraya koşuşturan aşçı yamakları, oduncular. Hele sultanın bir ava çıkışı vardı ki görmelere değerdi. İkili üçlü sıra olmuş, yan yana dizilmiş eşkin atları üzerinde sorguçlu vezirler, beyler, saray ileri gelenleri, sağ kollarına birer alıcı kuş kondurmuş doğancılar, öne atılmak isteyerek iplerini geren av köpeklerini zor tutan zağarcılar, okçular ve tabii cihan hükümdarı efendimiz. Altın murassa koşumlarla bezenmiş kırk hüheylanının üzerinde azametle oturan, içine mavi atlas libas, üstüne samur kürk giymiş, başına sorguçlu beyaz sarık bağlamış, kuzgun karası sakal ve bıyıklarının yüzündeki nuru engelleyemediği padişahımız 7000 kuluyla av seferine çıkar, günlerce dönmez, Marmara'nın sık ormanlı dağlarını, tepelerini boru sesleriyle inletir ve cümle mahlukatın aklına ziyan düşürürdü. O uğursuz alametler başlayıp da İstanbul halkı korku içinde kaldığında, Ayasofya Camii'nin dört minaresinin de zangır zangır titrediğini görmemle birlikte sarayın içinde yürek paralayan bir çığlık duymam bir oldu. Ve benden başka kimselerin giremediği harem dairesine doğru telaşlı ayak sesleri gelince bir mermer sütunun arkasına gizlenip neler olduğunu gözlemeye başladım. Allah beni affetsin. Çığlıkları atan padişah efendimizdi. İki kolundan tutmuş asesler onun mübarek bedenini sürükleyerek hareme doğru götürüyorlardı. Uzun zaman gördüklerime inanamadım. Kimselerin gözünü kaldırıp da yüzüne bakmaya cesaret edemediği padişah ve Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Peygamber Efendimizin halifesi, boğazlanmaya götürülen bir dana gibi debeleniyor, iki kolundan kavramış mengene gibi levent perçelerinden kurtulmaya gayret edip can havliyle beni öldürüyorlar. Ekmeğimi yemiş bir sadık kulum yok mu bu zalimleri durdursun diye feryat ediyordu. Üzerinde gül kurusu bir kaftan ve başında işlemeli bir takke vardı. Sütunun arkasında ne yapacağımı bilemeden öylece durup olanı biteni seyrettim. Ne adım atabiliyor ne de ses çıkarabiliyordum. Padişah efendimizi sürükleyen aseslerin ardından bazı kubbe altı vezirleri ve Şeyhülislam efendi geliyordu. Hep birlikte harem dairesinin çinil odasına vardılar ve odanın penceresinden efendimizin cariyesi Gülbeden'in zarif gölgesini seçer gibi oldum. Demek ki cariye de hapsediliyordu. Biraz sonra malzeme tedarik etmiş olan asesler odanın penceresini tuğla ve harçla örmeye başladılar. Öyle ki bir süre sonra oda canlı bir mezara döndü, ışık sızacak yeri kalmadı. Yalnız pencerenin altında ancak bir tabak geçebilecek kadar dar bir boşluk bıraktılar. Aseslerden birisi demir anahtarı çekip kilide kurşun döktü. Artık dünyanın dörtte birinin sultanı olan padişah efendimiz kendi harem dairesinin çinili odasına cariyesi Gülbeden'le birlikte diri diri gömülmüştü. Küçük bir mutfağı ve gusülhanesi bulunan bölüm padişahımızın mezarı olmuştu.